Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Küresel gündemin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programıyla daha birlikteyiz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu hafta dış politika gündeminde ön plana çıkan birçok konu başlığı var. ABD-İran gerilimi o gündemlerin en önünde yer alıyor. Taraflar arasında kör topal yürütülen müzakerelerdeki belirsizlik sürüyor. Birçok sorunun cevabı hala bulunabilmiş değil. Müzakereler sancılı olsa da bir şekilde yürürken diğer yandan savaş sonrasının yeni Orta Doğu düzeninin tartışılması da devam ediyor. Peki gerçekten yeni bir Orta Doğu kuruluyor mu? Son dönemde işgal devletinde iyiden iyiye ayyuka çıkan Türkiye sendromunun sebebi hikmetiyle İsrail neden artık yalnızca İran değil Türkiye'yi, Suriye'yi, Katar'ı da yeni güvenlik denkleminde birlikte değerlendirmeye başladı. İsrail'de kimi siyasilerce dillendirilmeye başlanan Sünni eksen söylemi neyi ifade ediyor? Bu gerçekten oluşmakta olan yeni bir bölgesel blok mu yoksa işgal devletinin yeni bir saldırganlığı meşrulaştırmaya yönelik siyasi bir söylemi mi? İsrail medyasınca dillendirildiği gibi Suriye önümüzdeki dönemin yeni sıcak cephesi mi olmaya hazırlanıyor? Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği güvenlik anlayışı bölgesel dengeleri nasıl değiştiriyor? Ankara'nın Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir yaklaşımı İsrail'in güvenlik doktriniyle hangi noktada karşı karşıya geliyor? Ve bütün bu gelişmelerin ortasında asıl soru şu: Orta Doğu'da gerçekten yeni bir güvenlik mimarisi mi kuruluyor? Yoksa bölge eski çatışmaların çok daha geniş ve çok daha tehlikeli bir versiyonuna mı hazırlanıyor? Bu akşam Washington'dan Doha'ya, Tel Aviv'den Şam'a, Gazze'den Batı Şeria'ya uzanan bu büyük jeopolitik satranç tahtasını birlikte analiz etmeye çalışacağız. Evet, Sınır Ötesi başlıyor. Sevgili dinleyenler, Sınır Ötesi'nde ilk gündem maddemiz ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde gelinen son noktayı analiz etmek olacak. 19 Haziran'da Washington ve Tahran arasında imzalanan ve o çok konuşulan mütabakatla başlayan süreç herkese derin bir nefes aldıracağı ümidini doğurmuştu. Ancak geçtiğimiz hafta Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı hamleler tansiyonu yeniden zirve yaptırdı ve dün gözler Doha'ya çevrilmişti. Çünkü iki tarafın Hürmüz'ün yönetimi ve gerilimin azaltılması gündemiyle masaya oturması bekleniyordu. Ama ne olduysa taraflardan gelen peş peşe açıklamalarla diplomasi trafiği bir anda psikolojik bir savaşa dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump her zamanki tarzıyla sosyal medyadan İran'ın kendilerinden bizzat görüşme talep ettiğini öne sürdü. Hatta Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada Trump'ın en yakınındaki iki isim, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in bu kritik görüşme için Doha'ya görevlendirildiği belirtildi. Trump kameraların karşısına geçip o bildik kurumsal özgüveniyle şunları söyledi: Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Göreceğiz. Amerikan medyası, özellikle Axios ve NBC, bu görüşmenin Hürmüz Boğazı'ndaki krizi kontrol altına almak için tek çıkış yolu olduğunu yazıyordu. Ancak uzmanlara göre Trump daha önce de defalarca denediği gibi bir taktiği uyguladı: İran'ı kamuoyu baskısıyla zorla müzakere masasına çekmek. Peki Tahran bu hamleye ne yanıt verdi? İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Katar'a teknik bir heyet gönderdiklerini kabul etti ancak ekledi: bu heyetin tek amacı İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip etmektir. Bunun ABD'li yetkililerin ziyaretiyle hiçbir ilgisi yoktur. Katar Dışişleri de bu iddiayı doğruladı sevgili dinleyenler. Kushner ve Witkoff oradaydı ama ABD ile İran arasında planlanmış bir doğrudan görüşme yoktu. Reuters'a göre iki taraf Katar ve Pakistanlı arabulucularla ayrı odalarla ayrı ayrı görüşüyordu. İki tarafı bu denli kilitleyen, anlaşmayı imkansız hale gelen mesele ne peki? Karşımızda tam bir tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkması var sevgili dinleyenler. Washington diyor ki önce Hürmüz Boğazı'nı tamamen uluslararası trafiğe açın, nükleer dosyaya geçelim, biz de yaptırımları kaldıralım, dondurulan paranızı verelim. Tahran ise ayak diretiyor: hayır, önce yaptırımları kaldırıp paramızı serbest bırakacaksınız. biz somut adımı ancak ondan sonra atarız. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi ve Parlamento Komisyon Başkanı İbrahim Azizi üst üste yaptıkları açıklamalarda şunu vurguluyorlar. Hürmüz Boğazı İran'ın ulusal egemenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve yönetimi tamamen bizim elimizdedir. Hürmüz'ün diğer kıyısındaki Umman ise İran'ın boğazdan geçen gemilerden servis ücreti veya vergi adı altında alma planını açıkça karşı çıkıyor. Umman Dışişleri Bakanı El-Busaidi, boğazın uluslararası hukuka uygun olarak tüm ülkelere açık kalması gerektiğini savunuyor. Yani İran bölgede bu konuda yalnız kalabilir. Doha'da masada kim var kim yok belli değil sevgili dinleyenler ama arka planda devasa bir satranç oyunu oynanıyor. Trump'ın damadı Kushner, Doha odalarında arabulucularla neyi pazarlık ediyor ve İran bu resti nereye kadar sürdürülebilir gibi soruların cevabı hararetli bir şekilde aranıyor sevgili dinleyenler. Doha'da Trump'ın var, Tahran'ın ise yok dediği o gizemli zirve bilmecesinin ve Hürmüz Boğazı'ndaki restleşmelerin arkasında aslında çok daha derin bir Amerikan iç siyaseti ve ekonomik çıkar savaşı yatıyor sevgili dinleyenler. Doha'daki diplomatik kilitlenmenin kodlarını çözmek için Washington'daki güç savaşlarına da bir göz atmak gerekiyor. ABD-İran mutabakatına yönelik eleştiriler sadece İsrail'den ya da ABD'deki cumhuriyetçilerden gelmiyor. Amerikan kamuoyunda İsrail'e yakınlığıyla bilinen dünyaca ünlü The New York Times yazarı Thomas Friedman, Trump'ın İran politikasını eleştirdiği yazısında şunları söylüyor. Trump'ın İran'la masaya oturması ideolojik veya stratejik bir vizyon değil, tamamen seçim hesabının bir ürünü olduğunu söylüyor Thomas Friedman ve ekliyor. Ekonomik kaygının nedeni şu, savaşın uzaması nükleer tesisleri ve Hürmüz'ü vuracak, bu da küresel enerji fiyatlarını patlatacaktı. Bir diğer neden ise seçmen korkusu. Benzine ve gıdaya gelecek zamlar, Trump'ın siyasi geleceğini belirleyecek olan kritik eyaletlerde cumhuriyetçilere seçimi kaybettirebilirdi. Trump için öncelik Orta Doğu değil, kendi siyasi koltuğuydu diyor New York Times yazarı Thomas Friedman. Friedman'ın analizi çok daha önemli bir gerçeği de ele veriyor sevgili dinleyenler. Mesele aslında savaşın maliyeti değil, Trump'ın İsrail'in istediği sonucu almadan masaya oturmuş olmasıdır, diyor Friedman. Uzun yıllardır Amerika dış politikasında İsrail'in güvenliğiyle ABD'nin çıkarları tek bir gövde gibi hareket ediyordu. Fakat bu İran mutabakatı iki müttefik arasındaki o devasa çatlağı ilk kez bu kadar net gösterdi. Trump yönetimi bölgesel bir savaşın getireceği ekonomik ve siyasi yıkımdan kaçarak çatışmayı sınırlamak istiyor. İran yanlısı çevreler ise bu hamleyi eksik bırakılmış bir strateji, hatta net bir geri çekilme olarak görüyor. Velhasıl Doha'da kimin masada olup olmadığı tartışılırken Washington'da asıl kavga şu soru üzerinden yürüyor. Amerika'nın Orta Doğu politikasını Beyaz Saray'ın ekonomik çıkarları mı belirleyecek yoksa Tel Aviv'in güvenlik öncelikleri mi? Friedman'ın öfkesi Trump'ın artık ilk seçeneği seçmiş olmasından kaynaklandığı vurgulanıyor gazeteye yansıyan değerlendirmelerde sevgili dinleyenler. Amerika'nın Orta Doğu politikasını kimin öncelikleri belirleyecek sorusu bizi Washington-Tel Aviv hattında en taze, en tehlikeli fay hattına götürüyor sevgili dinleyenler. Thomas Friedman'ın Trump, İsrail'i yarı yolda bıraktığı imalı eleştirilerinden bahsetmiştik ki Tel Aviv'de Trump'a yönelik bu öfke sadece köşe yazılarında kalacak gibi durmuyor. İsrail medyasında Netanyahu'nun Trump'ı doğrudan hedef almaya mı hazırlandığı gibi sorular soruluyor. Mesela İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maarif'in ortaya attığı iddiaya göre Benjamin Netanyahu'nun yakın çevresinden sızan bilgiler şunları söylüyor. Netanyahu kendi siyasi geleceğini ve iktidarını koruyabilmek adına ABD Başkanı Donald Trump'ı doğrudan hedef alan büyük bir siyasi kampanya başlatmayı ciddi ciddi düşünüyormuş. İsrailli gazeteci Ben Kaspit bu iddiayı yorumlarken tek bir kelime kullanıyor. Son derece tehlikeli. Çünkü Kaspit'e göre Netanyahu için siyasi hayatta kalmak artık ABD ile ilişkiler dahil diğer tüm önceliklerin önüne geçmiş durumda. Peki Netanyahu'yu bu hamleyi düşündürmeye iten sebepler neler? Sadece Trump'ın İran'la imzaladığı mutabakat değil sevgili dinleyenler. Amerikan Yahudi lobisinin Netanyahu'ya olan öfkesi de bu noktada altı çizilen gerekçelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine Maarif yazarı Shlomo Shamir'in aktardığına göre ABD'deki güçlü İsrail lobisi sadece Trump'ın İran'la anlaşmasına kızgın değil. Netanyahu'nun bu süreçte Trump karşısında sessiz kalmasına, geri adım atmasına da öfkeli bu kesim. Yani Netanyahu içeride ve dışarıda güçlü lider imajını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çiziliyor İsrail medyasınca. Tel Aviv bütün bu bölgesel hesapları yaparken gözünü yalnızca Gazze'ye, Suriye'ye ya da Tahran'a çevrilmiş değil. Aynı zamanda Beyaz Saray'ın koridorlarında şekillenen yeni güç mücadelesini de yakından izliyor. Çünkü bugün Cumhuriyetçi Parti içinde geleceğin liderliği için sessiz ama giderek belirginleşen bir rekabet yaşanıyor. Bir tarafta Başkan Yardımcısı J.D. Vance, diğer tarafta Dışişleri Bakanı Marco Rubio var. J.D. Vance'in son açıklamaları dikkat çekici bu anlamda. Bir yandan müzakereler sonuç vermezse İran'ın nükleer kapasitesi ortadan kaldırılır diyerek askeri seçeneği masada tuttuğunu vurguluyor. Diğer yandan Trump yönetiminin diplomatik çözüm arayışına da güçlü destek veriyor. Başka bir ifadeyle baskıyı korurken müzakere kapısını da açık bırakıyor J.D. Vance. Rubio, Marco Rubio ise farklı bir çizgide duruyor. Mimarlarından biri olduğu Lübnan mutabakatı ve daha sert bölgesel güvenlik yaklaşımı Trump'ın İran'la yürüttüğü daha esnek diplomasiyle tam anlamıyla örtüşmüyor. Bu nedenle Cumhuriyetçi Parti'nin daha şahin kanadı Rubio üzerinden Trump'ın uzlaşmacı politikasını sorgulamaya çalışıyor. İsrail'in de tam bu siyasi fay hattını dikkatle izlediği ve Washington'daki görüş ayrılıklarını kendi lehine değerlendirmek istediği yorumları yapılıyor. Sevgili dinleyenler, aslında bütün bu gelişmeler bize daha büyük bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor. Bugün tartışılan mesele yalnızca İran'la yapılan bir anlaşma ya da Netanyahu ile Trump arasında yaşanan görüş ayrılığı değil aslında. Asıl mesele onlarca yıldır Amerikan Orta Doğu politikasını şekillendiren siyasi mimarinin değişmeye başlaması. Uzun yıllar boyunca Washington'da İsrail'in güvenlik öncelikleriyle Amerika'nın ulusal çıkarları neredeyse aynı şey olarak kabul edildi. Ancak Gazze'deki soykırım savaşı sonrasında bu denklemin ilk kez bu kadar güçlü biçimde sorgulandığı görülüyor. Gazze'deki soykırımın neden olduğu insani tablo önce Demokrat Parti tabanında ciddi tartışmalara yol açtı. Bugün ise benzer sorgulamalar önce Amerika söylemini benimseyen ve yeni bölgesel savaşların ekonomik maliyetine karşı çıkan cumhuriyetçi seçmen içinde de giderek daha görünür hale geliyor. Dolayısıyla 7 Ekim Aksa tufanı sonrasında başlayan süreç yalnızca askeri dengeleri değiştirmedi. Washington ile Tel Aviv arasındaki siyasi ilişkinin temel taşlarına da sarsmaya başladı. Bir dönem Filistin meselesini tamamen gündemden çıkaracağını ve bölgesel üstünlüğünü kalıcı hale getireceğini düşünen İsrail, bugün hem kendi iç siyasetinde hem de en güçlü müttefiki olan Amerika'da uzun yıllardır karşılaşmadığı ölçüde karmaşık ve belirsiz bir tabloyla karşı karşıya bulunuyor. Şimdi herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Netanyahu siyasi geleceğini korumak adına Trump'ı doğrudan karşısına alma riskini gerçekten göze alacak mı? Yoksa Doha'da, Washington'da ya da kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasi iki taraf arasındaki bu gerilimi şimdilik kontrol altında alacak yeni bir uzlaşının önünü açacak mı? Bu soruların cevabı yalnızca ABD-İsrail ilişkilerinin değil, önümüzdeki dönemde Orta Doğu'nun nasıl şekilleneceğinin ipuçlarını da verecek elbette. Washington, Tel Aviv hattında yaşanan bu tarihi güç savaşı ve Trump'ın önce Amerika ekonomisi diyerek sahayı daraltması, İsrail güvenlik bürokrasisini radikal bir paradigma değişimine zorluyor sevgili dinleyenler. ABD korumasının esnediğini gören Tel Aviv, dikkatini nükleer müzakerelerle nefes alan İran'dan sınır hattındaki yeni ve daha proaktif dinamiklere çeviriyor. İsrail'in güvenlik söyleminde son aylarda dikkat çeken önemli değişimlerden biri tehdit tanımının genişlemeye başlaması oldu. Uzun yıllardır İran merkezli direniş eksenini temel güvenlik tehdidi olarak tanımlayan Tel Aviv'de artık Türkiye, Katar ve yeni Suriye yönetimi de kapsayan farklı bir güvenlik tartışmasının yürütüldüğü görülüyor. İsrail Diaspora Bakanı'nın Başbakan Benjamin Netanyahu'nun da katıldığı bir konferansta dile getirdiği değerlendirmeler bu yeni bakış açısının en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. İsrail Bakanı'nın Türkiye, Katar ve Suriye merkezli yeni bir Sünni eksenin oluştuğunu ileri sürerken İsrail'in yalnızca mevcut cephelere değil gelecekte ortaya çıkacak yeni tehditlere de hazırlıklı olması gerektiğini savunuyor. Bu söylem İşgal devletinin güvenlik çevrelerinde son dönemde giderek daha fazla tartışılan yeni tehdit algısının işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Türkiye neden işgal devletinin siyasilerinin ve medyasının daha fazla gündemine geliyor sorusu bu noktada ön plana çıkıyor sevgili dinleyenler. Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği güvenlik anlayışı yalnızca kendi sınırlarının korunmasına değil, çevre ülkelerde oluşacak güvenlik boşluklarının Türkiye'yi doğrudan etkileyici ön kabulüne dayanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı dönemlerde dile getirdiği Tahran düşerse Ankara düşer ve Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir yönündeki değerlendirmeler de bu yaklaşımın siyasi çerçevesini oluşturuyor. Bu bakış açısı Türkiye'nin Suriye, Irak, Lübnan ve İran'daki gelişmeleri birbirinden bağımsız krizler olarak değil, birbirini doğrudan etkileyen tek bir güvenlik havzası olarak gördüğünü ortaya koyuyor. İsrail'deki bazı analizlerde ise bu yaklaşım Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırmaya yönelik uzun vadeli stratejinin parçası şeklinde yorumlanıyor. İşgal devleti siyasilerinin ve medyasının ileri sürdüğü gibi Sünni eksen gerçekten oluşuyor mu peki? Ortaya atılan Sünni ekseni kavramı henüz somut ve kurumsallaşmış bir ittifakı ifade etmiyor. Daha çok bazı İsrail siyasetçilerin ve güvenlik çevrelerinin kullandığı bir tanımlama niteliğinde aslında. Ancak Gazze'deki soykırımın ardından bölgede dikkat çeken yeni diplomatik temaslar da yaşanmıyor değil. Esed rejiminin yıkılması sonrası Türkiye'nin Suriye üzerinde artan ağırlığı, yine Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesi, İran ile birçok Arap ülkesi arasındaki gerilimin önceki yıllara göre nispeten azalması ve Mısır'ın Gazze krizi sonrasında izlediği daha bağımsız diplomasi gibi tüm bu gelişmeler bölgede yeni kutuplaşmaların yerini daha pragmatik güvenlik hesaplarının almaya başladığı yönünde yorumlanıyor. Dolayısıyla bazı analistler söz konusu yapının ideolojik bir bloktan ziyade ortak güvenlik kaygıları etrafında şekillenebilecek gevşek bir bölgesel denge arayışı olduğunu savunuyor. İşgal devletinin Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun şu sıralar sıkça kullandığı "seni öldürmeye geleni sen önce öldür" anlayışı İsrail'in önleyici saldırı stratejisinin temelini oluşturan siyasi söylemlerden biri olarak dikkat çekiyor sevgili dinleyenler. Bu yaklaşımın pratiğe yansıması ise tehdidin fiilen ortaya çıkmasını beklemeden askeri müdahale seçeneğinin masada tutulması şeklinde özetlemek mümkün. İsrail'in güvenlik stratejisi uzun yıllardır 3 temel unsur üzerine inşa ediliyordu. Önleyici saldırı, caydırıcılığın korunması, stratejik üstünlüğün sürdürülmesi. Ancak 7 Ekim Aksa tufanı sonrası bu 3 başlığın ciddi biçimde tartışılmaya başlandığı görülüyor. İşgal ordusunun mutlak caydırıcılık algısı ilk kez bu ölçüde sorgulanırken Gazze'de yaşanan başarısızlık yine Lübnan sınırındaki gerilim ve İran'la yaşanan doğrudan askeri karşılaşmalar Tel Aviv'in güvenlik doktrini yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Bazı bölgesel analistler İsrail'in önümüzdeki dönemde askeri ağırlığını Suriye sahasına kaydırabileceğini öne sürüyor. Bu değerlendirmeye göre Suriye, Türkiye'nin güvenlik öncelikleri açısından kritik bir konumda bulunuyor. Dolayısıyla burada yaşanacak muhtemel bir askeri tırmanış yalnızca Şam yönetimini değil, Ankara'nın güvenlik hesaplarını da doğrudan etkileyebilir. Bununla birlikte İsrail'in Türkiye'ye yönelik doğrudan askeri bir operasyon planladığına ilişkin kamuoyuna açık ve doğrulanmış resmi bir plan bulunmuyor. Ancak iki ülkenin özellikle Suriye sahasındaki çıkarlarının zaman zaman karşı karşıya geldiği ve bunun bölgesel riskleri artırdığı yönündeki değerlendirmeler güvenlik çevrelerinde sıklıkla dile getiriliyor. Gazze'deki soykırım savaşı sonrasında dikkat çeken bir başka gelişme ise bölgesel aktörlerin güvenlik algısındaki değişim sevgili dinleyenler. Türkiye, İran, Mısır, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri birçok konuda farklı pozisyonlarda bulunsalar da işgal devletinin yayılmacı politikaları sebebiyle bölgesel istikrar üzerindeki etkileri konusunda benzer kaygıları dile getiriyorlar. Bu durum geçmişte birbirleriyle rekabet eden bazı ülkelerin belirli dosyalarla daha fazla diplomatik koordinasyona yönelmesine zemin hazırlıyor. Henüz resmi bir ittifaktan söz etmek mümkün olmasa da Orta Doğu'da güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmeye başladığı yönünde güçlü işaretler bulunuyor elbette. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Orta Doğu siyasetinin merkezinde yalnızca Gazze değil Suriye dosyası da yer alacak beklentisi güçlü bir şekilde dillendiriliyor. İsrail'in güvenlik stratejisinde ortaya çıkan yeni tehdit tanımları, Türkiye'nin genişleyen bölgesel güvenlik yaklaşımı ve Arap dünyasında değişen diplomatik dengeler, bölgenin yeni jeopolitiğini belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkartılıyor. Bu arada işgal devletinin Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçların uluslararası kamuoyunda yoğun biçimde tartışıldığı bir dönemde 1915 olaylarını sözde Ermeni soykırımı olarak tanıma kararı alması, Türkiye-İsrail ekseninde cereyan eden gelişmeler ve konuşulan konular arasında en dikkat çekenlerinden biriydi sevgili dinleyenler. Bu karar yalnızca dikkatleri Gazze'den, Lübnan'dan uzaklaştırmaya yönelik bir hamle değil. Aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel yükselişini sınırlandırmayı hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olarak okumak mümkün. İşgal devletinin katil başbakanının 1915 kararı sonrasında yaptığı açıklama dikkat çekici. Şunları söylüyor Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail devletinin yok edilmesi çağrısında bulunmadığı neredeyse tek bir gün bile yok. Bu açıklamaları son derece ciddiye alıyoruz ve konuyu Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız diyor Netanyahu. Bu söylemin ilk bakışta işaret ettiği iki temel hedef var aslında. Birincisi, hava gücünü ve savunma kapasitesini hızla geliştiren Türkiye'yi bölgesel dengelerde karşı blokta konumlandırma çabası olduğunu söylemek mümkün. İkincisi ise Washington nezdinde Ankara'nın son dönemde artan stratejik ağırlığını sınırlandırmak, özellikle Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma ihtimaliyle Kaan projesi için planlanan yaklaşık 700 milyon dolarlık jet motoru satışını zorlaştırmak da var. Ancak Netanyahu'nun bu hamlesi muhtemelen bundan daha kapsamlı bir stratejik hesabın parçası olduğu izlenimini veriyor. Tam da Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi bir normalleşme süreci ilerlerken ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ankara ile ilişkileri geliştirme yönünde yeni bir siyasi rota izlerken, ayrıca Erivan yönetimi 1915 meselesinin uluslararası tanınması hedefini dış politika öncelikleri arasında büyük ölçüde geri plana iterken Netanyahu'nun bu başlığı yeniden gündeme taşınması elbette dikkat çekiyor. Netanyahu'nun bu zamanlaması yalnızca Türkiye-Ermenistan normalleşmesini sekteye uğratma girişimi olarak değil, aynı zamanda İsrail'in Gazze politikalarına yönelik uluslararası eleştirilerin yoğunlaştığı bir dönemde gündemi farklı bir eksene çekme ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile Suriye'de artan jeopolitik etkisini tarihsel bir meşruiyet tartışmasının içine çekerek diplomatik baskı oluşturma arayışı olarak okumak gerekiyor aslında. Elbette bu tür diplomatik hamleler uluslararası siyasette yeni değil. Ancak Netanyahu'nun böylesine hassas bir zamanlamayla bu kartı yeniden masaya sürmesi, işgal devleti hükümetinin bölgesel güç dengelerinde karşı karşıya kaldığı stratejik baskının arttığına işaret eden önemli göstergelerden biri olarak değerlendirilebilir. Bu arada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İsrail'in 1915 kararına verdiği sınırlı tepki dikkat çekiciydi. Kararı sert biçimde sahiplenmek yerine 1915 meselesinin siyasi amaçlarla kullanılmasına mesafeli duran bu tutum, 1915 meselesinin siyasi amaçlarla kullanılmasına mesafeli duran bir tutum sergiledi ve Türkiye ile yürütülen normalleşme sürecini öncelediğini söyledi Paşinyan. Paşinyan'ın bu yaklaşımı Netanyahu'nun beklediği tablonun tam tersini ortaya çıkardı sevgili dinleyenler. İsrail yönetiminin Erivan'ın bu kararı güçlü bir diplomatik destek unsuruna dönüştürmesini beklediği düşünülebilir. Ancak Paşinyan'ın tavrı Ermenistan'ın önceliğinin tarihi tartışmaları yeniden büyütmekten çok Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek ve bölgesel istikrarı güçlendirmek olduğunu gösterdi. Bu durum bölgesel siyasette önemli bir değişime işaret ediyor. Yaklaşık 10 yıl önce tarihi meseleler, diaspora ağları ve Washington'daki lobi faaliyetleri bölgesel dengeleri etkilemede daha belirleyici araçlar olarak görülüyordu. Bugün ise Erivan'ın pragmatik yaklaşımı jeopolitik ve ekonomik çıkarların tarihi tartışmaların önüne geçmeye başladığını ortaya koyuyor. Aynı çerçevede Netanyahu'nun Erdoğan'ın açıklamalarını Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağı sözleri de dikkat çekiyor. Bu söylem Washington üzerinden Türkiye'ye baskı kurma yönteminin eskisi kadar etkili olmadığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Özellikle Trump yönetimi döneminde Ankara ile kurulan yakın diyalog dikkate alındığında bu stratejinin geçmişe kıyasla daha sınırlı sonuç üretme ihtimalini gösteriyor. İşgal devletinin siyasilerinin Türkiye'yi yeni İran olarak kodlamaları, yine Türkiye'nin öncülüğünde kurulduğu iddia edilen Sünni ittifaka karşı Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile kurdukları ittifaklar, Erivan kartını devreye sokmaları, işgal devletindeki Türkiye sentrumunun zirve yaptığının en önemli göstergeleri olarak sıralamak mümkün. Peki işgal devletindeki bu Türkiye paniğini neye bağlamak gerekiyor? İşgal devletini Türkiye'yi yeni tehdit odağı olarak görmesinin arkasında dört ana eksen vurgulanıyor. Birincisi Suriye ikliminin değişmesi sevgili dinleyenler. İşgal devleti son 10 yıldır Doğu Akdeniz'deki nüfuzunu korumak ve Hizbullah ile İran'ı baskılamak adına parçalanmış, merkezi otoritesi çökmüş bir Suriye modelini savunuyordu. Ancak Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile başlayıp kalıcı hale getirdiği askeri mevcudiyeti Esed rejiminin yıkılması ile birlikte yeni Şam yönetiminin uluslararası topluma entegrasyonu konusunda verdiği siyasi destek işgal devletinin bu zayıf Suriye planını bozdu. Ankara'nın sahada kurduğu düzen İsrail'in güvenlik hesaplarını derinden sarstı. İkinci neden ise Doğu Akdeniz ve alternatif enerji koridorları. Gazze'deki soykırım savaşıyla birlikte askıya alınan enerji işbirliklerinin ötesinde jeopolitik bir koridor savaşı yürütülüyor. Türkiye'nin desteklediği kalkınma yolu projesi, İran, Irak, Suriye ve Körfez'i birbirine bağlayarak geleneksel Süveyş-Kıbrıs rotasını alternatif üretiyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığı'nın bu projeleri ulusal güvenlik tehdidi ilan etmesinin nedeni de Tel Aviv merkezli Doğu Akdeniz vizyonunun çok kutuplu bir ağ tarafından bypass edilmesinden kaynaklanıyor. Üçüncü neden ise bölgesel ittifak ağları ve Mısır faktörü. Türkiye'nin Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile derinleştirdiği stratejik bağlar İsrail tarafından radikal bir Sünni eksen olarak yorumlanıyor. Özellikle geleneksel olarak Washington-Tel Aviv çizgisine yakın duran Mısır'ın Türkiye ile ortak askeri tatbikatlar düzenleyecek noktaya gelmesi, yine Mısır'ın F-35 uçakları yerine Türkiye'den Kaan savaş uçağı alımı ve birlikte üretim gibi oldukça önemli stratejik hamleler yapmaya hazırlanması işgal devletinin bölgedeki diplomatik izolasyonunu artıracağı belirtiliyor. Dördüncü neden ise savunma teknolojisi ve Washington çatlağı. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için yürütülen motor tedariki ve 35 programına dönüş ihtimali askeri birer teknik konu olmaktan ziyade bölgesel güç dengesini belirleyen unsurlar olarak görülüyor. Donald Trump yönetiminin bu askeri satışlara yeşil ışık yakması Netanyahu'nun ABD içindeki geleneksel lobi gücünün sınırlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, tam da bu noktada 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden çıkacak muhtemel sonuçlara ayrı bir parantez açmak gerekiyor sevgili dinleyenler. Bu zirve sadece ittifakın geleceğini değil, aynı zamanda Türkiye ile İsrail arasında yaşanan bu derin jeopolitik bilek güreşinin de en kritik baskı noktasını temsil ediyor. Netanyahu hükümeti az önce de değindiğimiz gibi o 1915 kartı ve Washington'daki yoğun kongre lobisi üzerinden Türkiye'yi Batı ittifakından kopan, sadece ticari ilişkilerle sınırlı tutulması gereken izole bir aktör olarak resmetmeye çalışıyordu. Ancak sahada işleyen Amerikan-Türk stratejik mantığı Tel Aviv'in bu tarihsel ve diplomatik manipülasyon hamlelerini tamamen boşa çıkaracak gibi gözüküyor. Trump yönetiminin bu zirve vesilesiyle Ankara'ya sunmaya hazırlandığı stratejik paket Netanyahu'nun argümanlarını adeta çürütür nitelikte. Bu stratejik pakette neler var? Milli Muharip Uçak Kaan için kritik jet motoru tedarikine onay verilmesi gibi bir madde var bu paket içerisinde. Yine Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali resmen masaya gelmesi bekleniyor. Washington'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Suriye'deki yeni otonom denge gücü rolüne zımnen onaylaması gibi önemli bir madde de bulunuyor bu paket içerisinde. İşgal devleti temsilcilerinin ABD Kongresi'nde son haftalarda yürüttüğü agresif kulis faaliyetleri ve Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını geri getirme çabaları aslında Netanyahu'nun girdiği derin çaresizlik girdabını özetliyor. Tel Aviv, Trump'ı Ankara'dan uzaklaştırmak için tarihsel hafıza ve lobi baskısını kullanmaya çalışsa da Beyaz Saray'ın küresel maliyetleri ve ekonomik istikrarı önceleyen önce Amerika rasyoneli karşısında bu taktikler etkisiz kalıyor gibi gözüküyor. Nikol Paşinyan'ın bile alet olmadığı bu bölgesel izolasyon senaryosunda tam aksine Netanyahu diplomasi sahnesinde giderek yalnızlaşan bir figüre dönüşüyor. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kurduğu doğrudan ve pragmatik diyalog zeminini sarsamayan Siyonist askeri aklı oyunun kurallarını kendi elleriyle kaybedişini seyrediyor bir başka ifadeyle. Ankara'daki bu tarihi zirve sevgili dinleyenler, Türkiye'nin savunma sanayi başarılarının, Mısır ile Akdeniz'de kurduğu yeni askeri denklemin ve Suriye'deki kalıcı varlığının Batı ittifakı nezdinde tescilleneceği bir podyuma dönüşmeye aday gözüküyor. Karşısındaki muhatabı manipüle edemediğini anlayan Netanyahu için NATO'nun Ankara zirvesi, bölgesel hegemonyanın el değiştirilişini izleyeceği en sembolik kesit olacak gibi duruyor. Bu değerlendirmeyle bugün de sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yine bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi'ni dinlediniz.